Ayrım 25. Beni çok korkuttun dedim, suratımı buruşturarak yanına çökerken. Camiye bakıyordu. Şah Faysal Camii dev boyutlu bir çadır biçimindeydi. Arabalar girip çıkıyor, beyazlara bürünmüş müminler bir sel gibi akıyordu. Sessizce oturduk, sırtımı bir ağaca yasladım. Sohrab yanımdaydı, dizlerini göğsüne çekmişti. Ezanı dinledik, gün ışığı solarken bir anda yeni veren yüzlerce ampulün aydınlattığı camiyi seyrettik. Karanlıkta bir elmas gibi parıldıyordu. Işığı gökyüzüne, Sohrab'ın yüzüne vuruyordu. Hiç mezar-ı şerife gittin mi diye sordu çenesini diz kapaklarına dayarken. Çok uzun zaman oldu, pek anımsayamıyorum. Ben küçükken babam beni götürmüştü. Annemle Sasa'da gelmişti. Baba bana pazardan bir maymun aldı. Gerçek maymun değil, şu şişirilenlerden, kahverengiydi, bir de papyonu vardı. Çocukken galiba bende de bir tane vardı. Babam beni mavi camiye götürdü dedi Sohrab. Mescidin önünde öyle çok güvercin vardı ki insanlardan hiç korkmuyorlardı. Üstümüze geliyorlardı. Sasa bana bir parça nan verdi, kuşlara attım. Güvercinler az sonra her yanımı sardılar. Çok eğlenceliydi. Annenle babanı kim bilir ne kadar özlüyorsundur dedim. Taliban'ın onları sokağa sürükleyişini görmüş müydü acaba? Umarım görmemiştir dedim içimden. Sen özlüyor musun peki? Diye sordu, yanağını dizine dayayıp başını bana çevirdi. Özlüyor muyum? Eh, annemi hiç tanımadım. Babam da birkaç yıl önce öldü. Evet, onu özlüyorum. Bazen burnumda tütüyor. Yüzünü anımsıyor musun? Babanın kalın boynunu, kara gözlerini, söz dinlemez kahverengi saçlarını düşündüm. Kucağına oturmak, bir çift ağaç kütüğüne oturmak gibiydi. Anımsıyorum dedim, kokusunu da. Ben yüzlerini unutmaya başladım dedi Sohrab. Bu çok mu kötü? Hayır, zaman bunu hep yapar. Aklıma bir şey geldi. Ceketimin cebine uzandım, Polaroid fotoğrafı çıkardım. Al dedim. Fotoğrafı yüzüne iyice yaklaştırdı. Camiden yayılan ışığa doğru çevirdi. Ona uzun uzun baktı. Ağlayacağını sandım ama ağlamadı. Yalnızca sıkı sıkı tuttu. Parmağını yüzeyinde gezdirdi. Bir yerde okuduğum ya da birinden duyduğum bir cümleyi anımsadım. Afganistan'da çocuk çok ama çocukluk yok. Polaroid'i bana geri uzattı. Sende kalsın dedim. O senin. Teşekkür ederim. Bir kez daha fotoğrafa baktı. Yeleğinin cebine soktu. Araba parkına giren bir faytonun klop klopları duyuldu. Atın boynundaki minik çanlar her adımda sallanıyor, şıngırdıyordu. Son zamanlarda hep camileri düşünüyorum dedi Sohrab. Öyle mi? Neden? Omuz silkti. Yalnızca düşünüyorum. Yüzünü kaldırdı, doğruca bana baktı. Şimdi ağlıyordu. Usulca, sessizce. Sana bir şey sorabilir miyim Emira? Elbette. Şimdi Allah... diye başladı, sonra tıkandı. Allah o adama yaptığım şey yüzünden beni cehenneme atar mı? Ona uzandım, irkildi. Elimi çektim. Hayır, kesinlikle hayır dedim. Onu kendime çekmek, kucaklamak, dünyanın asıl ona kötü davrandığını söylemek istedim. Yüzü seyirdi, toparlanmak için kendini zorladığı her halinden belliydi. Baba, kötülerin bile canını yakmanın günah olduğunu söylerdi. İstemeden kötü olmuşlar, bazen de düzelirlermiş. Her zaman değil Sohrab. Soran gözlerle bana baktı. Senin canını yaktığın adamı yıllar öncesinden tanıyorum. Aramızdaki konuşmadan anlamışsındır zaten. O bir keresinde bana zarar vermeye çalışmıştı. Senin yaşındaydım. Ama baban beni kurtardı. Baban çok cesurdu. Beni sürekli beladan kurtarır, büyük bir cesaretle savunurdu. Bir gün o adam benim yerime babanın canını yaktı. Ona çok, çok büyük bir kötülük yaptı. Ama ben babanın yaptığını yapamadım. Onu kurtaramadım. Biri neden babama zarar vermek istesin ki? Dedi Sohrab hırıltılı bir fısıltıyla. O hiç kimseye kötülük yapmadı. Haklısın. Baban iyi bir insandı. Ama sen anlatmaya çalıştığım da buydu Sohrabcan. Bu dünyada kötüler var. Bazen kötüler hep kötü kalır. Bazen onların karşısına dikilmen gerekir. O adama yaptığın şey benim uzun zaman önce yapmam gereken şeydi. Hak ettiği dersi verdin. İnan bana, çok daha beterini hak etmişti. Baba bana kızmış mıdır dersin? Hayır dedim. Kabil'de benim hayatımı kurtardın. Bu yüzden seninle gurur duyduğuna eminim. Gömleğini yeniyle yüzünü sildi. Bu dudağındaki tükürük baloncuğunu söndürdü. Yüzünü ellerinin arasına gömdü, uzunca bir süre ağladı. Babayı özlüyorum, annemi de, dedi. Sonra çatlak bir sesle, Sasa'yı, Rahim Han Efendi'yi özlüyorum. Ama bazen burada olmadıklarına seviniyorum. Neden dedim koluna dokunarak. Hemen geri çekildi. Çünkü dedi, hıçkırıkların arasında kesik kesik, çünkü beni görmelerini istemiyorum. Öyle kirliyim ki. Hıçkırdı, soluğunu uzun, hışırtılı bir iniltiyle salıverdi. Pisim ve günah doluyum. Sen kirli değilsin Sohrab dedim. O adamlar, sen kesinlikle kirli değilsin. Onların yaptıkları, kötü adamla öteki ikisi, onlar bana bazı şeyler yaptılar. Kirli değilsin, Günahkar da değilsin. Yeniden koluna dokundum, yine çekti. Bir daha uzandım, yavaşça, tatlılıkla onu kendime çektim. Sana zarar vermeyeceğim diye fısıldadım. Söz veriyorum. Biraz direndi, sonra gevşedi. Ona sarılmama izin verdi, başını göğsüme yasladı. Kollarımın arasındaki küçük bedeni her hıçkırıkta kasılıyordu. Aynı memeden emen kişiler arasında bir kan bağı oluşur. Şimdi gözyaşlarıyla gömleğimi ıslatan bu çocuğa bakarken bizim aramızda da bir kan bağının kök saldığını görebiliyordum. O odada Asef'le yaşadıklarımız bizi bir daha hiç kopmamacasına bağlamıştı. Kafamda epeydir vızıldayıp duran, geceleri beni uyutmayan soru için doğru zamanı, doğru anı bekliyordum. O anın geldiğini hissettim. Hemen şimdi, burada Allah'ın evi ışıklarıyla bizi aydınlatırken. Benimle Amerika'ya gelmek, bizimle yaşamak ister misin? Yanıt vermedi, yüzünü gömleğime gömüp hıçkırdı. Hiç kıpırdamadım. Bir hafta boyunca ona sorduğum şeye ikimiz de değinmedik. Öyle bir soru hiç sorulmamıştı sanki. Sonra bir gün Sohrab'la bir taksiye bindik. Daman Ekoh, Dağın Kıvrımı adlı manzara yerine çıktık. Margalla tepelerinin ortalarına tünemiş olan bu noktadan İslamabad'ın neredeyse tamamını görmek mümkündü. İki yanı ağaçlı, temiz caddeleri, evleri. Şoför başkanlık sarayını bile görebileceğimizi söyledi. Yağmur yağıp da hava temizlenince ta Rawalpindi'ye kadar görebilirsiniz dedi. Dikiz aynasındaki gözleri benimle Sohrab arasında mekik dokuyordu. Kendi yüzümü de görebiliyordum. Eskisi kadar şiş değildi. Yara berelerin, morlukların yerini acı sarı bir renk almıştı artık. Piknik alanındaki tahta sıralardan birine bir kauçuk ağacının gölgesinde oturduk. Ilık bir gündü. Güneş yüksek topaz mavisi gökte asılıydı. Yakındaki banklarda samosa ve pakora atıştıran aileler. Bir yerlerde eski bir filmden, belki Pakize'den anımsadığım bir Hint şarkısı çalan bir radyo. Çocuklar çoğu Sohrab'la yaşıt, top oynuyor, gülüşüyor, bağırışıyorlardı. Kardeşsehdeki yetimhaneyi zamanın ofisinde ayaklarımın arasından telaşla seyirten fareyi düşündüm. Halkımın kendi ülkesini el birliğiyle mahvetme biçimi göğsümü beklenmedik bir öfkeyle sıkıştırıverdi. Ne oldu dedi Sohrab. Zorla gülümsedim. Önemli değil dedim. Otel havlarından birini piknik masasının üzerine yaydık. Peşber oynadık. Orada olmak, üvey kardeşimin oğluyla iskambil oynamak, ılık güneşi sırtımda, ensemde hissetmek güzeldi. Şarkı bitti. Bir başkası başladı. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Bak dedi Sohrab, elindeki kartlarla gökyüzünü gösteriyordu. Başımı kaldırıp baktım. Engin, kesintisiz gökte dönüp duran Şahin'i gördüm. İslamabad'da Şahin olduğunu bilmezdim. Ben de gözünü daireler çizen kuştan ayırmıyordu. Yaşadığın yerde bunlardan var mı? San Francisco'da mı? Mutlaka vardır. Ben pek görmedim ama. Ah dedi. Bir şeyler daha sormasını bekliyordum ama yeniden oyuna döndü. Az sonra ne dersin yiyelim mi dedim. Kese kağıdını açtım. Köfteli sandviçini verdim. Benim öğle yemeğimse muz ve portakal püresiydi yine. Bay Feyyaz'ın blenderını bir haftalığını ödünç almıştım. Kamışı emdim. Karışık, tatlı meyve ezmesi ağzıma doldu. Birkaç damlası dudağımın kenarında kaldı. Sohrab bana bir peçete uzattı. Ağzımı silişimi izledi. Gülümsedim. O da bana. Babanla ben kardeştik dedim. Ağzımdan çıkıvermişti. Caminin karşısında oturduğumuz gece söylemek istemiş, yapamamıştım. Bilmek hakkıydı. Bundan böyle hiçbir şeyi gizlemek istemiyordum. Daha doğrusu yarı kardeş. Babamız aynıydı. Sohrab çiğnemeyi kesti. Sandviçini bıraktı. Baba bir kardeşi olduğunu hiç söylememişti. Çünkü bilmiyordu. Neden bilmiyordu? Kimse söylememiş dedim. Bana da söylemediler. Daha yeni öğrendim. Gözlerini kırpıştırdı. Bana ilk kez bakıyor. Gerçekten bakıyordu sanki. Peki ama neden sizden sakladılar? Biliyor musun? Aynı soruyu kendime defalarca sordum. Bir cevabı var tabii ama iyi bir cevap değil. En iyisi şöyle demek. Babanla benim kardeş olmamamız gerekiyordu. O Hazara olduğu için mi? Gözlerimi kaçırmamak için bütün irademi kullandım. Evet. ''Senin baban'' diye başladı sandviçine bakarak. ''Senin baban hem seni hem de babamı seviyor muydu? Aynı şekilde yani. Yıllar öncesini Garga Gölü'ndeki günü düşündüm. Hasan'ın taşı benimkinden daha fazla sekince baba onu sırtını sıvazlamıştı. Babanın hastane odasındaki hali gözümün önüne geldi. Hasan'ın dudağındaki pansuman çıkartılınca yüzünün nasıl ışıldadığı. Bence ikimizi de aynı oranda sevdi ama farklı biçimlerde. Babamdan utanıyor muydu?'' Hayır dedim. Bana kalırsa kendinden utanıyordu. Sandviçini aldı, sessizce yemeğe koyuldu. Oradan öğleden sonra ayrıldık. Sıcak bizi yormuştu ama zevkli bir yorgunluktu. Dönüşte yol boyunca Sohrab'ın beni süzdüğünü hissettim. Taksi şoföründen iskambil kartı satan bir dükkanın önünde durmasını istedim. Biraz bahşiş verip bir deste almasını rica ettim. O gece yataklarımıza uzanmış, televizyonda bir sohbet programı izliyorduk. Uzun, kırçıl sakallı, beyaz türbanlı iki din adamı dünyanın dört bir yanındaki dindarlardan gelen telefonları yanıtlıyordu. Finlandiya'dan arayan Eyüp adındaki bir adam, iç camaşırının lastiği görünecek kadar düşük belli pantolon giyen genç oğlunun cehennemlik olup olmadığını sordu. Bir keresinde San Francisco'nun resmini görmüştüm dedi Sohrab. Gerçekten mi? Kırmızı bir köprü vardı, bir de sivri uçlu bir bina. Asıl sokakları görmelisin dedim. Neden? Bana bakıyordu. Ekranda iki mola birbirinin fikrini almaktaydı. Yollar öyle diktir ki arabayla yokuşu tırmanırken bir tek arabanın tavanı ile gökyüzünü görürsün. Ürkütücü gibi dedi. Yan döndü, yüzünü bana, sırtını televizyona çevirdi. İlk birkaç seferinde evet dedim. Ama alışıyorsun. Orada kar yağar mı? Hayır. Ama sık sık sis basar. Gördüğün o kırmızı köprü var ya. Evet. Bazı sabahlar sis yoğun olduğunda iki yüksek kolonun sisi delen uçları dışında göz gözü görmez. Gülümsemesinde hayret vardı. Ya, Sohrab. Evet, daha önce sorduğum şeyi düşündün mü? Tebessümü kayboldu, sırt üstü döndü, ellerini ensesinde kavuşturdu. Mollalar, Eyüp'ün oğlunun giydiği pantolon yüzünden cehennemi hak ettiği sonucuna varmıştı. Hadid öyle diyordu. Düşündüm dedi Sohrab ve... Beni korkutuyor. Biliyorum, çok doğal dedim. O gevşek umut ipliğine sımsıkı yapışarak. Ama İngilizceyi çabucak öğrenirsin. Alışman uzun sürmez. Onu kastetmedim. O da korkutucu tabii ama. Ama ne? Yine bana döndü, dizlerini yukarı çekti. Ya benden bıkarsan, ya karın beni sevmezse? Yataktan güçlükle indim, yanına gittim. Yatağına iliştim. Senden asla bıkmayacağım Sohrab. Hiçbir zaman, söz veriyorum. Sen benim yeğenimsin, unuttun mu? Süreyya cana gelince çok seveceğin, çok tatlı bir kadındır. Güven bana, seni çok sevecek. Buna da söz veriyorum. Şansımı denemeye karar verdim. Uzandım, elini tuttum. Biraz kasıldı ama elini çekmedi. Bir başka yetimhaneye gitmek istemiyorum dedi. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim söz. Elini iki elimin arasına aldım. Benimle gel. Gözyaşları yatağı ıslatıyordu. Uzunca bir süre konuşmadı. Sonra elimi sıktı, başını salladı. Başıyla evet dedi. Bağlantı dördüncü denemede sağlanabildi. Telefon üç kez çaldı, sonra Süreyya'nın sesi. Alo, İslamabad'da akşamın 7:30'uydu. Kaliforniya'daysa sabahın. Bunun anlamıysa Süreyya'nın bir saat önce uyandığı, okula gitmeye hazırlandığıydı. Benim dedim, yatağımda oturuyor, uyuyan Sohrab'a bakıyordum. Süreyya bir çığlık attı. Emir, iyi misin, neredesin? Pakistan'dayım. Neden daha önce aramadın? Teşvişten deliye döndüm. Annem dualar ediyor. Her gün naz yapıyor. Arayamadım. Özür dilerim. Artık iyiyim. Bir, en çok iki hafta sonra döneceğimi söyledim. Geleli neredeyse bir ay olmuştu. Gülümsedim. Cemile halaya söyle, koyunları katletmeyi bıraksın. Artık iyiyim ne demek? Hem sesine ne oldu? Bunları dert etme. Ben iyiyim. Gerçekten. Süreyya, sana anlatmam gereken bir öykü var. Aslında çok uzun zaman önce anlatmam gerekirdi. Ama önce bir şey söylemeliyim. Nedir? Sesi şimdi daha alçak, daha dikkatliydi. Eve yalnız dönmüyorum. Yanımda bir erkek çocuk getiriyorum. Durakladım. Onu evlat edinmemizi istiyorum. Ne? Saatime baktım. Bak, telefon kartında 57 dakikalık sürem kaldı. Oysa anlatacaklarım çok uzun. Bir yere otur. Hızla çekilen bir iskemlenin ahşap zemine sürtündüğünü duydum. Dinliyorum dedi. İşte o zaman 15 yıllık evliliğimde yapmadığım şeyi yaptım. Karıma her şeyi anlattım. Her şeyi. Bu anı hayalimde öyle çok canlandırmıştım. Ondan öylesine korkmuştum ki ama konuştukça göğsümden ağır bir şeyin kalktığını hissettim. Süreyya da babamın onu istemeye gittiği gece bana geçmişini açarken buna benzer bir duyguyu yaşamış olmalıydı. Öykümü bitirdiğimde ağlıyordu. Sordum, ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğimi bilemiyorum Emir. Bir anda bana öyle çok şey anlattın ki farkındayım. Burnunu sildiğini duydum. Ama şu kadarını biliyorum. Onu eve getirmek zorundasın. Getirmeni istiyorum. Emin misin? Gözlerimi yumdum. Gülümsedim. Emin miyim? Dedi. Emir, o senin kavmun, ailen. Dolayısıyla da benim de ailem. Tabii ki eminim. Onu ortada bırakamazsın. Kısa bir sessizlik. Nasıl bir çocuk? Uyuyan Sohrab'a baktım. Çok tatlı bir çocuk. Ciddi bir tatlılık. Onu kim suçlayabilir ki? Onu görmek istiyorum Emir. Gerçekten istiyorum. Süreyya, efendim, dost et darum, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum dedi. Sözcüklerindeki tebessümü görebiliyordum. Dikkatli ol. Tamam, bir şey daha. Onun kim olduğunu annenle babana söyleme. Benden öğrenmeleri daha doğru olur. Peki, telefonu kapattık. İslamabad'daki Amerikan Büyükelçiliğinin önündeki çimenlik güzelce kırpılmış, yuvarlak çiçek öbekleriyle bezenmişti. Kenarlarına da kılıç keskinliğinde çalılar dikilmişti. İslamabad'da sıkça görülen türde bir binaydı. Düz damlı, beyaz. Oraya ulaşmak için pek çok barikattan geçtik. Çenemdeki teller metal dedektörü öttürünce üç güvenlik görevlisi tarafından tepeden tırnağa arandım. Sonunda sıcaktan kurtulup içeriye girince klima yüzüme bir bardak buzlu su gibi çarptı. Lobideki sekretere adımı söyledim, gülümsedi. 50'li yaşlarda gösteren zayıf yüzlü sarışın bir kadındı. Bej bir bluzla siyah pantolon giymişti. Haftalardır ilk kez burka ya da şalvar kamez giymemiş bir kadın görüyordum. Kurşun kaleminin silgisiyle masayı hafif hafif vurarak randevu listesinde adımı buldu. Lütfen oturun dedi. Limonata ister misiniz diye sordu. İstemem, teşekkür ederim. Peki ya oğlunuz? Efendim? Bu yakışıklı genç bey dedi Sohrab'a gülümseyerek. Ah çok iyi olur, sağ olun. Sohrab'la danışma masasının karşısındaki siyah deri kanepeye yan yana oturduk. Yanımızdaki duvardan uzun bir Amerikan bayrağı sarkıyordu. Sohrab eğildi, üzeri camlı sehpadan bir dergi aldı. Sayfaları karıştırdı, resimlere gelişi güzel baktı. Ne? Dedi. Nasıl? Gülümsüyordun da, seni düşünüyordum dedim. Yüzünü gergin bir gülümseme yaladı. Bir başka dergi aldı, 30 saniye içinde bakıp bitirdi. Korkma dedim koluna dokunarak. Bunlar cana yakın insanlar, rahatla. Bu öğüt asıl bana lazımdı. Yerimde kıpırdanıp duruyor, ayakkabımın bağcıklarını çözüyor, yeniden bağlıyordum. Sekreter içi buzlu limonata dolu uzun bir bardağı getirip sehpanın üzerine koydu. Buyurun. Sohrab utangaçça gülümsedi. Çok teşekkür ederim dedi İngilizce. K'ların üzerine basa basa. Bana bunun bildiği tek İngilizce cümle olduğunu söyledi. Bir de iyi günler. Kadın güldü. Bir şey değil canım. Masasına döndü. Yüksek tufukları zeminde çınladı. İyi günler dedi Sohrab. Raymond Andrews kısa boylu, küçük elli bir adamdı. Tırnakları son derece bakımlıydı. Yüzük parmağında bir alyans vardı. Elimi hızla kısaca sıktı. Bir serçeyi hafifçe sıkmışım duygusuna kapıldım. Sohrab'la birlikte çalışma masasının karşısına yerleşirken kaderlerimiz bu küçük ellerde diye düşündüm. Andrews'un arkasındaki duvara Sefiller müzikalinin bir afişiyle ABD'nin topografik bir haritası tutturulmuştu. Pencere pervazındaki saksıda bir domates bitkisi güneşleniyordu. Sigara diye sordu ufak tefek bedeniyle çelişen derin bariton sesiyle. Hayır teşekkürler dedim. Andrews'un Sohrab'ın üzerinde şöyle bir gezinen, benimle de göz göze gelmemeye özen gösteren bakışlarını aldırmamaya çalışarak. Masasındaki çekmecelerden birini açtı, bir sigara yapıp yaktı. Aynı çekmeceden bir şişede losyon çıkardı. Sigarası dudağının kenarından sallanırken ellerine krem sürmeye koyuldu. Gözleri pervazdaki saksıdaydı. Sonra çekmeceyi kapadı, dirseklerini masaya dayadı, dumanı üfledi. Evet, dedi gri gözlerini dumana karşı kısarak. Öykünüzü bir dinleyelim. Kendimi Yavert'in karşısında oturan Jean Valjean gibi hissettim. Kendimi artık Amerikan topraklarında bulunduğumu, bu adamın benden yana olduğunu, benim gibilere yardım etmek için maaş aldığını anımsattım. Bu çocuğu evlat edinmek ve Amerika'ya götürmek istiyorum. Öykünüzü anlatın, diye yineledi. Tertemiz masasına dökülen külü orta parmağıyla aldı, kül tablasına bıraktı. Süreyya ile konuştuktan sonra kafamda oluşturduğum hikayeyi anlattım. Üvey kardeşimin oğlunu almak için Afganistan'a gitmiştim. Çocuğu çok kötü koşullarda bir yetimhaneye atılmış durumda bulmuştum. Yetimhane müdürüne para vermiş, oğlanı almıştım. Sonra da Pakistan'a getirmiştim. Çocuğun üvey amcası mısınız? Evet. Saatine baktı, eğildi, pervazdaki saksıyı çevirdi. Buna tanıklık edecek biri var mı? Evet, ama şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bana döndü, başını salladı. Yüzünü okumaya çalıştım, başaramadım. O küçük elleriyle hiç poker oynamış mıydı acaba? Çenenizi telletmeniz sırf modaya uymak için değildi herhalde dedi. Aynı anda anladım. Başımız dertteydi. Peşaver'de soyguncuların saldırısına uğradığımı söyledim. Elbette dedi. Genzini temizledi. Müslüman mısınız? Evet. Dinine bağlı biri misiniz? Evet. İşin doğrusu alnımı seccadeye en son ne zaman değdirdiğimi anımsamıyordum bile. Sonra anımsadım. Doktor Amani'nin babaya teşhis koyduğu gün seccadeye diz çökmüş, okuldan aklımda kalan duaları bölük pörçük okumuştum. Davanıza yardımı olur ama fazla değil dedi, kum rengi kusursuz saçlarındaki bir noktayı kaşıyarak. Sordum. Ne demek istiyorsunuz? Sohrab'ın elini tuttum, parmaklarımı onunki yere doladım. Sohrab kuşkuyla bir bana, bir Andrews'a bakıyordu. Bunun çok uzun bir cevabı var. Sonunda onu da söylemem gerekecek eminim. Ama önce kısa olanı ister misiniz? Galiba. dedim. Andrews sigarasını söndürdü, dudaklarını büzdü. Vazgeçin. Efendim, bu çocuğu evlat edinme sevdasından vazgeçin. Benim öğüdüm bu. Dikkate alındı dedim. Şimdi de nedenini söyler misiniz lütfen? Bu uzun yanıtı duymak istediğiniz anlamına geliyor. Sesi kayıtsız, benim sert, aksi konuşma biçimime aldırışsızdı. Ellerini birleştirdi, avuçlarını birbirine bastırdı. Bakire Meryem'in karşısında diz çöker gibi. Şimdi yarısından çoğunun uydurma ya da en azından eksik olduğuna, maaşım üzerine bahse girmeye hazır olsam da bana anlattığınız hikayenin doğru olduğunu varsayalım ki bu benim umurumda bile değil. Şu anda buradasınız, çocuk da burada, önemli olan bu. Yine de başvurunuz göz ardı edilemeyecek engellerle karşı karşıya. Bunların en küçüğü de bu çocuğun yetim olmaması. Elbette yetim, yasal olarak değil. Ana babası sokakta kurşuna dizilmiş. Bütün komşular görmüş dedim, İngilizce konuştuğumuza şükrederek. Ölüm belgeleri elinizde mi? Ölüm belgesi mi? Burada, Afganistan'dan söz ediyoruz. Oradakilerin çoğunun doğum belgesi bile yok. Camsı gözlerini hiç kırpmıyordu. Yasaları ben koymuyorum bayım. Öfkenizi anlıyorum ama ana babanın öldüğünü yine de kanıtlamalısınız. Çocuğun yasal olarak yetim ilan edilmesi gerekiyor. Ama uzun yanıtı istediniz, ben de veriyorum. Bir sonraki sorununuz, çocuğun vatandaşı olduğu ülkenin onayını almak. Buysa en iyi koşullarda bile oldukça güçtür. Oysa dediğiniz gibi burada Afganistan'dan söz ediyoruz. Kabil'de Amerikan elçiliğimiz yok. Bu da durumu iyice karmaşıklaştırıyor. Daha doğrusu olanaksızlaştırıyor.